Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümü için Mehtap Yeşilgül tarafından seslendirilmektedir. Sesli Kitap Projesi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. maddesi kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Görme engelliler dışında kullanımı, satışı ve dağıtımı yasalara aykırıdır. Kitabın adı, Konuştuğumuz Gibi Uzaklara, yazarı Kürşat Başar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kitabın arka kapağı. Çok kısa bir süre önce zamanlar yeniden karıştı. Sabah çok erken mi, gecenin başlangıcı mı, hem ne fark eder dedim. Bir ülkenin, bir kıyının düzenli çizgisini ansızın bozan bir çıkıntıya benzettim kendimi. Kendi yaşamım için bir fazlalığa. Göğüs kafesimde, karın boşluğumda atalarımızın kanıtlayıp tanımlayamadığı bir şey vardı. Sonsuzca büyümüş bir gözyaşı ya da hiçbir filmde, hiçbir deneyde görülmez bir yara. Çünkü bu büyülü kürede düz bir çizgideymiş gibi ilerleyemezsen hep yaralanıyorsun. Yağmur yağıyor. Çok fazla ses yok. Büyük ve karmaşık bir kentteyiz. Galiba güneşin çevresinde bir kez daha döndük. İyi yıllar. Birinci ayrım. Bu kitap şimdi kentin bir bahar sabahı, yeniden anılara, yitirdiğim için üzülmeyi çoktan unuttuğum, yalnız zaman zaman bir göz dalgınlığına sürüklendiğim, o düşsel tarihe beni götüren bu kitap, gerçek yazarına, artık uzundur, çok uzak bir ülkede yaşayan, yıllardır hiç konuşmadığımız, birbirimize tek satır yazmadığımız o eşsiz sevgiliye, söz verdiğim gibi, bir anmalık. Onu mu anlattım gerçekten yoksa kendimi mi? Bana ait olmayan bir geçmişi, gerçekte hiç yaşanmamış bir aşkımı. Kitabı şimdi bittikten sonra okuduğumda kendi geçmişime dönmemi sağlaması, onun iz düşümlerini taşımasından değil, başkalarının öyküsüyle hiç benzemese de kendimizinki arasında kurduğumuz o tuhaf bağlantı yüzünden. Evet sevgili Selin'e, bütün yaşamımdan daha çok sevebildiğim bu ülkeyi yıllar önce bırakıp giden o cam çocuğa. Dev bez bebeklerin, kedi iskeletlerinin, kıvrılmış, yırtılmış, siyah beyaz fotoğrafların, adını hiç öğrenemediğim yabancı bitkilerin, yıllar yılı bir yaşamın tuhaf, acıklı öyküsünün sözcükleri gibi biriktirilmiş sayısız ayrıntının içinde dolaşıyorum. Erguvanların duvarlardan döküldüğü, satıcıların öğleden sonraları bağırarak geçtiği, bu kentin eski evleriyle dolu sokağa bakıyorum. Onun bu odada, bu pencerenin önünde duruşunu görür gibi oluyorum. Masada oturup çalışmasını, bir plağı seçip bir yandan konuşurken onu temizleyişini, yüzündeki o garip gülümsemeyi. Hani bir şeyler yok oluyordu. Her şey başka bir şeye dönüşüyordu. O hiçbir şeye dönüşmüyor. Şimdi uzaktaki bir mezarlıkta, ağır, beton bir parçanın altına gömüyorlar onu. Bir daha gelmesin, bir daha kimse görmesin diye. Bir takım insanlar bağırarak uzaklara, ölümün bilinmez ülkesine sesleniyorlar. Onun geldiğini haber veriyorlar. Kimsenin bilmediği bir dilde. Birkaç ay önce telefonda sesini duymuştum. Konuşmak istiyordu. Çıkıyorum, sonra ararım seni demiştim. Bu onunla son konuşmamızdı. Telefonu kapatmıştım. Oysa benle konuşmak istiyordu. Benim boktan sesimi duymak, sabahları kahve ve kızarmış ekmek kokan bir eve, bir daha asla geri dönmeyeceğimiz, geçmişin yeniden elden geçirilerek güzelleştirilmiş büyülü dokusuna geri dönmek istiyordu. Onu söz verdiğim gibi aramayışımın hiçbir nedeni yok. Oradaydım, sürekli değişen, beni, bu yaşamı sürdürmem için başka görüntüler olduğuna inandıran, inandırmasını istediğim kentlerin, kaçışların sonuncusunda telefonu kapatıp yeni tanıdığım biriyle çıktım. O geceyi yıllardır olduğu gibi sonsuz boğulmalarla sürüp giden konuşmaların, dokunuşların hep bir yerde anlamını yitiriverdiği gecelerden birini daha yaşamak, eve döndüğümde hiçbir şey düşünemeyecek kadar sarhoş, yatağa uzanıp kala kalmak için. O akşam tam kapıdan çıkarken çalan telefonu açıp onun sesini duymak, onun mutsuz sesini duymak, belki de beni yeniden kaçmak istediğim oyuncakların düğmesine basıp görüntülerini değiştirir gibi ülkeleri, kentleri, evleri değiştirdiğim şeylere geri döndüreceği için kapadım telefonu. Yaşamımdaki hiçbir şeyi yerine yenisini koymaksızın yitirdim. Her şeyi korumak, sonsuza dek saklamak için yapmam gerekenleri yapmadım. Şimdi burada, onun odasında, Masasının üstündeki çekmecelerdeki kağıtlara bakarken mektuplarımı, eski unuttuğum notlarımı, fotoğraflarımızı görüyorum. O akşam o telefonu kapadığım için bitmeyen bir acı çekeceğimi biliyorum. Başka ülkelere, yabancı kentlere gittiğimde bu deniz kıyısını, bu dili, satıcı çocukları, parantez içinde ne tuhaf yaşam sürüyor. Pencerenin dışında satıcılar bağırıyor, kadınlar birbirleriyle konuşuyor. Parantez sonu. Bu eski sokakları özledim. Şimdi bir ağıt gibi yükselen ve günü parçalara bölen, zamanın geçişini belleğe kazıyan şu ezan sesini hiç hatırlamadım. Bana ölümü çağrıştıran bu tuhaf şarkıdan hep nefret ettim. Gittiğim yerlerde de çan seslerini, kara giysili adamları, göğe yükselen kulelerle süslü tanrı evini, cam kutulardaki kesik elleri, kapağı açılıp öpülen Meryem karnını hiç sevmedim. Şimdi bana bunca acı varken yalnızlığın en önemli nedenlerinden biri bu değil mi? Bazen kısa, eksik yaşamlarımızda neler yapıp yapamayacağımızı yazan o siyah ciltli kitapların dediğinden hiç çıkmasaydık keşke diyorum. Dünyanın her yerinde insanlar sabah erkenden kalkıp işlerine gidiyor. Bütün bir günü kendilerine yabancı işler yaparak geçiriyorlar. Her yerde akşam evlerden televizyon ışığı yansıyor. O mavimsi ışık bütün dünyayı bir büyü gibi kaplamış, bütün kentler kalabalık, birbirlerini tanımayan, birbirinden sıkılan ve sürekli birbirlerinin yanından gelip geçen insanlarla dolu. Bense sabah erken kalkmak istemiyorum. Arabaları, makinaları kullanamıyorum. Bütün günü parklarda, kahvelerde geçiriyorum. Param olmadığı zamanlar kitapçılara dolaşıyorum. Kütüphanelerde eski ciltleri okuyorum. Yüksek sesle müzik çalınan bir bodrumda oturuyorsam, cebimde hep atılmamış mektuplar var. Yanımda taşıdığım küçük teybe sesleri, başkalarının konuşmalarını, sokak gürültülerini kaydediyorum. Kimsenin sesi olmayan ve uyunamayan korkunç gecelerde dinlerim diye. Bütün o kentlerde hiç tanımadığım kadınlarla gittim. Gece yalnız kalmamak için. Sevişirken yıllardır berabermişiz gibi verdim kendimi. Parantez içinde becerebildiğim tek şey buydu. Parantez sonu. Her keresinde Selin'i hatırladım. Seviştiğimiz ilk kışı. O sayısız kadın bedeninden, yüzünden, gözlerden hiçbir şey kalmadı şimdi. Her keresinde o tamamlanamayan parçalarla sevişirken onun hiçbir biçimde açıklayamadığım bütünlüğü bir hayal gibi gitgide uzaklaştı. Kitapları çekip yere atıyorum. Mektupları karıştırıyorum. Fotoğraflara bakıyorum. Bu kağıtlarla, geçmişin izleriyle, sayısız anmalıkla dolu evde yıllarla büyütülmüş yalnızlığın, kimsesizliğin, her şeyi yavaş yavaş tüketen o ölümcül hastalığın kokusunu duyuyorum. Aşağıda sokak merdivenlerine kadınlar oturmuş, konuşuyor. Satıcılar geçiyor, çocuklar koşuyor. Uzakta deniz her zamanki gibi dünyanın büyüklüğünü çağrıştırıyor. Uzakta başka ülkeler var. Yıllarca buradan denize baktık. Uzaklara gitmek, tanımadığımız insanları görmek, artık durağanlaşan yaşamımızı değiştirmek istedik. Günün birinde dünyanın ışığını birdenbire değiştiren o rastlantının nedenini yıllar yılı anlayamadığım bir düş yıkımına dönüşmesinden sonra gittim. Hep uzağa, daha uzağa, herkesin dediği gibi unutmak için. Ne çok görüntü girdi yaşamıma. Yüzler, köprüler, şarkılar, duvarlar, kuşlar, sokaklar, gülümseyişler, denizler, kaldırımlar, sokak çalgıcıları, parklar, reklam panoları, telefon direkleri, kitaplar, sevişmeler, yemek artıklarıyla dolu tabaklar, istasyonlar, sinemalar, görevliler, dilenciler, ışıklı yazılar, kent ağaçları, heykeller, kokular, askerler, otobüsler, mektuplar, uzun yollar, yolların gece karanlığı, geceler, kuleler, yaşlı insanlar, lambalar, pencereler, yağmurlar, bekleyişler, gazeteler, oteller, porno görüntüleri, gölgeler, ormanlar, duvarları yazılı tuvaletler, kar, yapay göller, biletler, örgülü koltuklar, mezarlar, içki, gemiler, saatler, bavullar, gökyüzleri, dağınık odalar, kalabalık, bana bütün yaşamım boyunca silinmeyecek o bir yere ait olamama duygusunu kazıyan sayısız ayrıntı. Her gittiğim yerde posta kutularını açtım. Telefonların çalmasını bekledim. Bir yerlerde duman işareti var mı diye baktım. Ondan hiç haber gelmedi. Selin'in şimdi karşı kıyıda kocaman bir evde oturduğunu, küçük bir oğlu olduğunu biliyorum. Bunları Nevit yazmıştı. Burada bir pencerenin önünde ne çok oturduk. Denizi, sokak merdivenlerini, satıcıları, birbiri içine girerek tuhaf bir doku oluşturan evleri, o evlerdeki yaşamların benzerliğini ne çok seyrettik. Eve gittiğimde Nevit gibi sonsuzca yalnız olmadığıma, böyle bir pencerenin ardında günlerimi geçirmediğime sevinirdim. Saatlerce Selin'in gelmesini beklediğim o küçük evi hatırlıyorum şimdi. Yaşamım gibi bir tür yerleşmeyen, pencerelerden bir ağaç ve köpeklerin yaşadığı avlunun göründüğü evi. Selin'in bir akşamüstü oradan çıkıp gitmeden önce yazıp yastığın altına bıraktığı not yıllardır hep yanımda. Belki de yazılı olan hiçbir şeyi, kimliğimin üstündeki şifreleri bile bunca okumadım. Gittiğim her yerde, istasyonlarda, otel odalarında, ucuz, sefil evlerde, sokakta geçirilen soğuk gecelerde, parklarda, hücrelerde, hastanelerde, ortak tuvaletlerde hep onu okudum. Her okuyuşumda aynı silinmez acıyı duydum. Sevgili Cam, sana hoşça kal demeye geldim. Sen yoksun. İyi ki yoksun. Tek başına yaşanan bir ayrılık bile yeterince sıvı kaybına yol açtı. Senin çok sevdiğim kitabının cümlelerini neredeyse tek tek yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Yeniden yaşayacağımı. Bir zamanlar başka yerlerde, başka biçimlerde yaşayıp unuttum. Evet, unutmayı başardım. Ne çok şey vardı yazdıklarında. Bir dostun yardımıyla hepsini yeniden hatırladığıma sevineyim mi şimdi? Bütün gün sokaklarda amaçsızca dolaştıktan sonra yapayalnız, boş, hiç dolmayacak bu eve geldim. Eski bir daktilonun, plakların, boş bir yatağın, insansız, hiç giyilmeyecekmiş gibi duran askıdaki elbiselerin resimlerini çektim. Bu evde yalnızlığın nasıl olduğunu öğrendim. Seni çok seviyorum. Ama burada daha fazla kalamayacağımı hissediyorum. Burası beni çok acıtıyor. Sen beni acıtıyorsun. Çok fazla. Dayanamıyorum. Tek yaptığım ağlamak. Ne zamandır bir ilişkinin beni mutlu etmediğini, edemeyeceğini, daha az mutsuz olmak ve daha az mutsuz etmek için harcadığım onca çabanın da yetersiz kaldığını görüyorum. Yalnız okuduğum günler deniz kenarında yürürken düşündüklerim bunlardı. Hala merak ediyorsan, çok kısa zamanda bir başka ilişkinin yıllarla gelemeyeceği yere geldik. Dev adımlarla. Hem de birlikte yaşamadan, birlikte uyanmadan. Her şeyiyle yaşansa belki güzel olacak. Parantez içinde, artık bundan da çok emin değilim. Bir ilişkinin yalnızca acılarını, imkansızlıklarını, güçsüzlüklerini yaşamak mı yıprattı her şeyi? Bilmiyorum. Kapıda bir anahtar sesi duymak istiyorum. Senin içeri girmeni istiyorum. Aynı zamanda hiç girmemeni. İkisini de çok istiyorum. Hava karardı. Gitmem gerekmiyor ama gitmek istiyorum. Neden gitmek istediğimi, nereye gitmek istediğimi bilmiyorum. Yazarın dediği gibi, yaşam iki kez korkutuyor beni. Oysa ne çok bekleyen var. Bekleyenlerle yaşanacak hiçbir şey kalmadığını hissediyorum. Sanırım bildiğim, tek başıma becerebildiğim pek az şeyden birini yapacağım. Yolculuk hiçbir yere doğru. Hiçbir yere doğru yolculuğa çıkan ben oldum. O akşamüstü Selin çıkmadan önce eve geldim. Eşyaları topluyordu. Sonra halının üzerinde, birbirimizden biraz uzakta, elle tutulabilecek, bir yere yazılabilecek, bir başkasına açık sözcüklerle anlatabilecek bir neden olmaksızın birbirimizden uzakta oturduk. Dokunamayacak kadar. Günlük olaylardan söz ettik. Benim alaycı gülümseyişim asılıydı yüzümde. Onun sert ve o an artık çok uzaktaki gözleri. Sigara içişini, sızılmasını izliyordum. Sözcükler anlamsızlaşıyor, başkalarından, başka olaylardan buraya, ona ve bana gelmiyordu bir türlü. Kendi kendime gitmek istiyor, onu bırakmalısın, kararını değiştirecek bir şey yapma. Üzüldüğünü, acı çekeceğini belli etme diyordum. Bir yandan çılgınca ağlamak, ona sarılmak ve sonsuza dek onu bırakmayacağımı söylemek istesem de, uzandığım yerden, yıllar önce yaşanmış başka ilişkilerde de buraya geldiğimi, bu yanlışı bir daha yapmayacağımı verdiğim sözü, şimdi birkaç küçük sözle, bir dokunuşla hala o mucizeyi yakalamanın mümkün olduğunu düşünüyor ama hiçbir şey yapmıyordum. Bir düşte gibi görünmez bir şeyler kollarımı, bacaklarımı bağlıyordu. Zamanın geçtiğini, geciktiğimi, az sonra buradan çıkıp gittiğinde her şeyin biteceğini bildiğim halde neden öylece duruyordum? Söylemek istediklerini söylemediğini, bu sonu olmadığını başından bildiğimiz ilişkinin belki de burada, bu tuhaf akşam üstünde, bu kimsenin olmayan evde bitmesi gerektiğini düşünüyordum. Yoksa bir şeyleri kurmak, yeniden başlamak için gereken çabayı gösterdiğine mi kızıyordum? Nedense aklıma birbirimizi görmek için dayanılmaz istek duyduğumuz, kalabalıkta insanların arasında çılgınca birbirimizi aradığımız gibi buluşmaların, güzel günleri, gerilimi hiç kesilmeyen sarılmaların, dokunmaların resimleri değil de hiç tanımadığımız bir atölye odasında ilk kez seviştiğimiz gecenin sabahı yüzüne bakıp günün birinde onu da yitireceğimi düşündüğüm geliyordu. Dışarıda köpekler havlıyor, müzik çalıyor, kuş sesleri ve biz karşı karşıya yılların eğitimiyle öğrendiğimiz konuşmaları birbirimize rağmen sürdürüyorduk. Bugün çok sıcaktı, yollar kalabalıktı. Akşam kocasıyla bir yemeğe gidip çok sıkılacaktı. Ağlamak için gitmesini bekledim.